Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Hitler Kavgam, Adolf Hitler, Kamer Yayınları, İstanbul 1998, Yayınla 99, çeviren Selman Uğurlu, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan İbrahim Toksoy. İşgal altındaki topraklarımız ana vatanı ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir. Daha önce de değindiğim gibi dünyanın altın üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil, sözle meydana getirilmiştir. Siyasi kuruluşlar karşılıklı çıkartlarından dolayı birbirleriyle göstermelik olarak anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim ve partim bu çıkar gruplarıyla kesinlikle anlaşamaz. Çünkü benim doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbette ki geçici anlaşmalar söz konusu olamaz. Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Allah'ın bir lütfudur. Adolf Hitler. Mutlu bir rastlantı beni birbirleriyle birleşmeleri yolunda hayatta her türlü araca başvurarak en temel görev olarak görünen iki Alman devletinin sınırları üzerinde yer alan Braunmünch kasabasına dünyaya getirdi. Alman olan Avusturya devleti doğal olarak yeniden büyük Alman yurduyla birleşmelidir. Bu birleşme zaruridir ancak bu birleşme sadece bir takım iktisadi sebeplerden dolayı değildir. Hayır, hayır. Bu birleşme iktisadi bakımdan önemsiz hatta zararlı bile olsa yine de bu birleşme olmalıdır. Çünkü aynı kandan iki Alman halkı tek bir imparatorluğa aittir. Alman devleti kendi insanlarını bir tek devlet altında bir araya getirmedikçe yayılmacı siyaset uygulamaya da hakkı olmayacaktır. Rich'in sınırları bütün Almanları içine aldığı zaman eğer insanını gerektiği biçimde yaşatmakta zorluk çekerse o zaman saban yerini kılıca bırakacaktır ve savaşın gözyaşları geleceğin yeni dünyasını kuracaktır. İşte doğmuş olduğum memleketin durumu bana böyle büyük bir görevin sembolü gibi görünmektedir. Elbette bu kadar değil, memleketimiz sinesinde taşıdığı başka birçok başka hatıraları da vardır. Bu vatan parçası bir asırdan beri Alman milletinin tarihinde asla silinmeyecek önemli tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Nitekim bunlardan biri gerçekten vatanımızın maruz kaldığı en tehlikeli yıkılma arasında olanıdır ki dikkate değer olayın kahramanı Nürnbergli bir kitapçı olan Jans Palm'dır. Palm, su katılmamış bir nasyonalist ve Fransız düşmanıdır. Palm bu sebeple uğradığı felaket ve acıya rağmen çok sevdiği Almanya uğruna canını vermekte tereddüt etmemiştir. Bu uğurda ölüme giderken dava arkadaşlarını ve diğer sorumluların isimlerini vermeyerek örnek bir davranış göstermiştir. Bir diğer vatansever Leo Schlageter de hükümetin bir memuru tarafından Fransızlara ihbar edildi ve onun da ağzından tek kelime alamamışlardır. Ancak onu ihbar eden Augsburg'un polis şefi bu ispiyonla şereflenmiş oldu. Tarihler 1890'ları gösteriyordu. İşte bütün bu Alman mazlumluğu dairesi içinde kan itibariyle Bavyeralı fakat politika gereği Avusturya'ya ait olan küçük İn şehrinde bir aile yaşıyordu. Bu benim ailemdi ve burası benim baba ocağımdı. Babam görevine düşkün bir memur, annem ise çocuklarının üzerinde şefkat ve titizlikle titreyen bir ev kadınıydı. İlk çocukluk yıllarım ve bu devreye ait hatıralarım oldukça silik sayılır. Çünkü birkaç yıl sonra babam İn'den ayrılıp daha aşağıda olan ve asıl Almanya'ya ait olan Posso'da yeni bir memuriyete geçti. O zamanlar Avusturyalı bir gümrük memurunun kaderi sık sık yer ve memuriyet değişikliğine uğramaktı. Nitekim babam oradan Linz'e gitti ve oradan emekliye ayrıldı. Fakat bu ihtiyar adam için emeklilik bir dinlenme olmayacaktı. Bir çiftçi ailesinin oğlu olduğundan genç yaşlarında baba ocağından ayrılmış, 13 yaşlarında torbasını hazırlayıp yaşamış oldukları ormanlık kantonu terk eden babam, bir sanat öğrenmek için Viyana'ya geldiğinde tarihler 1857'yi göstermektedir. Cebinde 3 pesus bulunan bilinmeze doğru yola çıkan babam, 4 yıl boyunca çalışarak esnaflıkta kompaynan derecesini kazansa da bundan hiç memnun değildir. O zamanın korkunç sefaleti babamın daha yükseklere çıkma arzusunu kuvvetlendirmekte ve onu sanat sahibi olmak için mesleğini terk etmeye doğru itmektedir. Köyünde vaktiyle fakir bir çiftçi çocuğu iken köyünün papazının durumu ona insan hayatının varabileceği en son nokta gibi görünürken şimdi gezip gördüğü büyük şehirler ve değişik fikirler memurluğun daha şerefli bir meslek olduğu düşüncesini uyandırmaktadır. Bundan hareketle o zaman henüz 17 yaşında olan bu delikanlı sefalet ve acının pençesinde zamanından önce olgunlaşan kişilerin azim ve cesaretiyle yeni planlar çizip bunları gerçekleştirmek için memurluğu seçer. Nitekim köyüne adam olduktan sonra dönmek için verdiği sözü tutarak tekrar köyüne döndüğünde o 23 yaşındadır. Babam hedefine ulaşmıştır. Ne var ki köyden ayrılalı yıllar olan bu delikanlıyı köylüler tanımamaktadır. Köy ona yabancıdır. Babam 56 yaşında öldüğünde bir gün bile zamanını boş geçirmemiştir. Emekli olduğunda yukarı Avusturya'da küçük Lambeh kasabası civarında bir yer satın alarak burada çalışmaya başladı. Uzun çalışma hayatının zinciri onu tekrar aile kaynağına döndürdü ve hayatı da burada son buldu. Bana gelince, benim ilk şahsi fikirlerim bu devrede oluşmaya başladı. Savaş yıllarının içindeki hayat, okuldan firar etmeler, büyük ve güçlü çocuklarla arkadaşlık beni ele avuca sığmaz bir hale getirmiştir. Bu annemi hep üzerdi. Neye kabiliyetim vardı, nelere heves ettiğimi pek az düşünüyordum. Bildiğim bir şey varsa o da, babamınkine benzer bir hayat beni çekmiyordu. Öyle sanıyorum ki hatiplik kabiliyetim o zamanlar arkadaşlarımı ikna etmek için çektiğim küçük nutuklarla şekillenmeye başlamıştı. Bu halimle adeta kendi kendimi zor idare edebilen küçük bir liderdim. Böyle olmakla birlikte iyi bir öğrenciydim, çalışmak kolay geliyordu bana. Boş zamanlarımda Lambe Chonel'lerin yanında dini müzik derslerine katılıyor, dini yurtların muhteşem günlerinde kendimi göstermek için bu dersler bana fırsat yaratıyordu. Pek tabii benim aziz abbenin durumuyla bir zamanlar fakir köylü papazın babamın üzerinde bıraktığı etkinin bana da büyük çabalara layık bir ideal sahibi olmayı düşündürmesi gayet normaldi. Zannediyorum ki her şey düşlediğim gibi oluyordu. Bu babamla aramızdaki fark, babamın gençlik yıllarında verdiği mücadele benim, yani oğlunun istikbalim hakkında olumlu sonuçlar çıkartacak kadar kendisine hatiplik kabiliyetimin takdir edilmemiş olmasıydı. Bundan dolayı gençlik hülyalarımı anlayamıyorlardı. Babam endişeyle bu yaratılış aykırılığını düşünüyor olmalıydı. Gerçekten bu hatiplik kabiliyetimi bir zaman sonra kaybolarak yerini yaratılışıma uygun başka ümitlere bırakmak zorunda kaldı. Babamın kütüphanesini karıştırırken elime askerlikle ilgili çeşitli kitaplar geçiyordu. Bunların içinde 1870-71 Fransız-Alman Savaşı'nın halk için yazılmış bir nüshası vardı. O yılların resimli bir gazetesinin iki cildi de bunların içindeydi. Bunlar çocukluğumun ilk kitapları oldular. Kısa zamanda bu kahramanlıklarla dolu büyük savaş ahlaki düşüncelerimin başına geçti. Bundan sonra savaşa ve askerliğe ait her şeyi toplamaya başladım. Bu durum aynı zamanda çok önemli, fevkalede bir gerçeğe ermek demekti. Çünkü benim için henüz belirli olmasa da ilk defa bazı meseleler zihnimi kurcalamaya başlamıştı. Bu savaşa katılan Almanlarla diğerleri arasında fark var mıydı? Babam ve öteki Almanlar neden savaşa katılmamışlardı? Biz diğer Almanlarla tam olarak birbirimize benzemiyor, aynı yolu takip etmiyor muyduk? Bu tür meseleleri çocuk zihnimin içinde evirip çeviriyor, kendi kendime sakınarak sorduğum sorulara verdiğim cevaplardan, içimde garip bir kıskançlıkla bütün Almanların Bismarck yönetimine mensup olmadıkları hükmüne varıyordum. Ve ben buna akıl erdiremiyordum. Ve bütün bunlardan sonra öğrenmek için okumak, bunun içinse eğitim öğretim görmem gerekiyordu. Bütün bunlardan dolayı daha çok mizacım gereği, babam benim klasik lise eğitimine hiç kabiliyetimin olmadığı sonucunu çıkartarak bana Rüşle'yi daha uygun bulduğunu söylüyordu. Resim yapmaktaki açık kabiliyetim babamın kanaatini destekliyordu. Babama göre Avusturya liselerinde bu derslere gerekli ilgi gösterilmiyordu. Bana göre babamın bu kanaati kendi hayatının çalışma hatıralarıyla birlikte böyle şeylerin pratikte bir faydası olmayan işlerdi. Bu sebeple babam benim de kendisi gibi memur olmam gerektiğine dair bir fikre sahipti. Zorluk ve sefaletle geçen gençlik yılları ona sonraki yıllarında fazladan bir başarı ve değer vermemişti. Buna rağmen yine de başarının zorlu bir gayret ve çalışmanın sonucu olduğuna inanıyordu. Bu sebeple kendisinin yarattığı mağrur dünyada benim için de aynı, hatta mümkünse daha yüksek mevkilere çıkabileceğimi düşünüyordu. Oğlu olarak benim hayatımı kolaylaştırmak için kendisi de çok emek harcamak suretiyle bu fikre iyice sarılmıştı. Ancak zamanında kendisinin bütün hayatını değiştirmeye yönelik verdiği kararı benim de aynı biçimde düşünerek reddedebilmemi aklı almıyordu. Bu sebeple babamın kararı kendine göre haklıydı ve bundan dolayı kendinden de emindi. Geçirmiş olduğu çetin hayat mücadelesi adeta zorba bir durumu olan bu karakterdeki bir adam için tecrübesiz, sorumluluk duygusu taşımayan çocukların geleceklerine ait bir karar vermeleri mümkün değildi. Buna izin veremezdi. Bu durumu oğlu olan benim geleceğim için babalık otoritesinin ve sorumluluğunun tehlikeli ve bedbaht bir kusuru olarak kabul edecek ve görev anlayışına uygun fikirleriyle asla bağdaştıramayacaktı. Oysa iş başka türlü yürüyecekti. Hayatımda ilk defa olmak üzere, o zaman 11 yaşındaydım, muhalefete geçtim. Babam benim için tasarlamış olduğu planları uygulamaya geçirmek hususunda ne kadar inatçıysa, ben de hiçbir fayda beklemediğim bir ideali reddetme hususunda ondan daha az inatçı değildim. Memur olmak istemiyordum. Bunun için ne verilen öğütler ne de sert konuşmalar bu direncimi kırabildi. Memur olmak istemiyordum. Hayır, olmayacağım işte. Babam benim gönlümü yapmak için kendi hayatına ait hikayeleri anlatarak boş yere uğraşıp duruyordu. Kaldı ki babamın anlattıkları beklediği tesirin tam aksini yapıyordu. Memurluk denince bende uyanan duygu, günün birinde bir evrak odasında hapsedilebileceğim, zamanımı istediğim gibi değerlendiremeyeceğim, hatta bir ömür boyunca bir takım evrakları doldurmakla geçireceğim yılları düşündükçe içime sıkıntılar geliyordu. Kelimenin tam manasıyla söylemek gerekirse terbiyeli iyi bir çocuktan çok daha başka bir şeye benzeyen benden bu tür gelecek endişesinin ne çeşit düşünceler olabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerekti. Bir kez daha iş başka türlü cereyan edecekti. Okulun çok fazla zaman harcamaya gerek olmayan derslerinden boşta kalan zamanı olduğumu, evde kapalı kalmaktansa açık havada güneşe çıkmayı tercih ederdim. Bugün siyasi rakiplerim Hitler'in gençliğinde neler yaptığını ortaya çıkartmak için çocukluk yıllarına kadar bütün hayatını büyük bir titizlikle araştırdıkları zaman Bana o mutlu günleri yeniden yaşamak fırsatını verdiklerinden ötürü Allah'a şükrediyorum. O yıllar çayırlar ve ormanların her türlü anlaşmazlığın unutulmasına hizmet eden bir sahne oluşturuyorlardı. Rushdie'ye devam etmek fazla zamanımı almadığı gibi eğilimlerimde hemen hemen hiç değişiklik meydana getirmedi. Fakat ister istemez bir başka mücadeleye girmek zorunda kalacaktım. Babamın beni memur yapmak yolundaki tasarıları sadece memuriyete karşı prensip olarak duyduğum nefret ile devam ettiği müddetçe bu anlaşmazlığa tahammül etmek mümkündü. Şahsi düşüncelerimi bir noktaya kadar saklayabilir, böylece sürekli bir huzursuzluğa meydan vermeyebilirdim. Hiçbir zaman memur olmamak için verdiğim kesin karar, bu asla değişmeyecek bir karardı, beni tamamen rahat bir şekilde yaşamaya yeterliydi. Ancak babamın tasarısıyla benim kafamdaki bir başka tasarıyla karşılaştığı zaman mesele daha hassas bir duruma bürünüyordu. O zaman 12 yaşındaydım. Nasıl oldu da bu işimi de hatırlayamıyorum. Fakat bir gün ressam olmam gerektiğine hükmettim. Desen yapmaktaki kabiliyetim şüphesiz tartışılmazdı. Hatta babamın beni Rushdie'ye gönderme maksadından biri de buydu. Ne var ki babam hiçbir zaman benim ressam olacak kadar bu kabiliyetimi geliştireceğimi aklına getirmemişti. Babamın çok sevdiği fikrini kabul etme noktasında ben yine kendi karşı durunca ilk defa babam ne olmak istediğimi sordu. İçimde zaten verilmiş olan karar bana hemen cevabı yetiştirdi. Vermiş olduğum cevap karşısında babam adeta dilsiz gibi oldu. Ressam mı? Diyebildi. Bir anda aklından şüphelendi. Yanlış duyduğunu veya yanlış anladığını sandı. Bir müddet sonra benim bu husustaki açıklamamı tamamlayıp tasarımın ciddi olduğunu anlayınca var gücüyle şiddet ve kesinlikle bana karşı çıktı. Kararı son derece kesin ve basitti. Benim gerçekten niye yetenekli olup olmadığıma ilişkin hiçbir açıklamaya önem vermedi. Ressam mı? Ressam. Hayır, asla. İtirazlarına karşılık oğlu, babasının diğer meziyetleriyle birlikte kendisininkine benzeyen inatçılığı da miras olarak almış olduğundan bunun tersini iddia eden benim cevabım da aynı derecede kesildi. Her iki tarafta bu durumda kaldı. Babam aslasından vazgeçmediği gibi ben de her şeye rağmen deyip duruyordum. Gerçekten bu anlaşmazlık pek hoş olmadı. Babam acıyla dolmuştu, ben de öyle. Çünkü babamı seviyordum. Diğer taraftan babam ressam olma ümidimi benden sonsuza kadar yok ediyordu. Ben bir adım daha ileriye giderek babama artık böyle eğitime devam etmek istemediğimi söyledim. Ancak bu iddiamda da ben yenilmiş oldum. Bundan sonra babam artık otoritesini hiçbir şekilde konuşup vuruşmaya yer vermeden kurmak istedi. Bu durum karşısında ben sakınacak kendi içime çekildim. Fakat okuldan ayrılma tehdidimi devam ettirerek babamın Rushdie'nin bana faydası olmadığı kanaatini uyandırarak istediğim hedefe doğru gitmekte beni serbest bırakacağını hesap ediyordum. Bilmiyordum bu hesap tutacak mıydı? Görünen bir şey varsa o da gerçekten benim okulda gözle görülür derecedeki başarısızlığımdı. Ben hoşuma giden derslere ve özellikle de ileride bir ressam olarak ünlenebileceğimi düşündüğüm derslere çalışıyordum. Bu sebepledir ki o zamanki ders notlarım derslere gösterdiğim ilgi nispetinde adeta iki uçta asılı kalmış, arada uçurum meydana gelmiştir. Daha ziyade coğrafya ve genel tarih derslerinden başarılıydım. Bu dersleri çok seviyordum ve bu itibarla bütün sınıfın üstündeydim. Bugün aradan bunca yıllar geçtikten sonra o yılların bilançosunu çıkardığımda iki önemli olayı hatırlamadan edemiyorum. Bunlardan birincisi nasyonalist olmam, ikincisi tarihin gerçek manasını anlamayı ve bana nüfuz etmeyi öğrenmiş olmam. Eski Avusturya çok milliyetli bir devletti. O zamanlar Rich halkları için böyle bir devlet çatısı altında herkesin günlük hayat tarzının nasıl olduğunu anlamak kolay bir şey değildir. Kahraman orduları muhteşem zaferleri anlamına gelen Alman-Fransız savaşlarını ardından Almanlar sınırların ötesinde olan Almanya'dan ilgilerini her gün biraz daha koparıyorlardı. Hatta pek çoklar için kaybedilmiş bir sınır ötesi Almanya'nın kıymetinin ne olduğunu bilmeye bile tenezzül edilmiyordu. Özellikle Alman Avusturyalılar söz konusu olduğunda çöküş halinde olan bir hanedan ile aslında bir soydan olan bir millet birbirlerine kolaylıkla karıştırılabiliyordu. Böyle olmakla birlikte 52 milyonluk bir devlete kendi varlıklarını ispatta başarılı olabilmeleri için Avusturyalı Almanların en iyi bir ırk olmaları gerekmekte. Bu hususta o kadar başarılı olmuşlardır ki Almanya'da Avusturya'nın hür Alman devleti olduğu sanılmaktaydı. Ve elbette bu çok büyük bir hataydı. Üstelik çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir hata. Fakat aynı zamanda doğu sınır şehirlerinde ikamet eden 10 milyon Alman lehinde de fevkalede bir şehitlik unsuru vardı. Rişe mensup Almanlardan çok azı Avusturya'da Alman dilinin, Alman okullarının zaferi ve daha da açıkçası Avusturya'da Alman olabilmek için sürekli olarak çalışmak gerektiğini düşünmüyorlardı. İçinde bulunduğumuz bugün bu hazin ama o kadar da gerekli olan Riş'in tarihinde yabancı bir hakimiyet altında ortak bir vatan düşleyen, gözlerini ona çeviren, en azından ana dilini Almanca'ya kutsal hakkı elde etmeye çalışan birkaç milyon kardeşimiz tarafından hissedilmekle birlikte ırkı için mücadele etmenin ne anlama geldiğini daha geniş bir çevre idrak etmektedir. Muhtemelen bazı kişiler sadece kendi tekellerini almış oldukları için doğu sınırlarındaki Alman varlığının büyüklüğü ve önemini takdir etmektedirler. Avusturya geçmiş yüzyıllardan beri bu Alman varlığını doğuya karşı savunmuştur. Sonra da bilindiği gibi yıpratıcı ve çeşitli savaşlar sonucunda Alman dilinin sınırlarının gerilemesi gelmesini kısmen önledi. Dikkat çekici tarafta bu öyle bir zamanda meydana gelmişti ki tam da Rich sömürgelerle ilgilendiği zamanda meydana geliyordu. Fakat öte yandan kapılarının önünde kendi kanına ve kendi etine önem vermiyordu. Bu yadırganmamalıdır çünkü her yerde her zaman olduğu gibi eski Avusturya'nın diller rekabetinde de 3 çeşit insan görülmüştür. Bunlar kahramanlar, gevşekler ve hainler. Bu durum ilkokuldan beri böyledir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki diller mücadelesinde özellikle gelecek nesillerin meydana getirecekleri o mevkilerde şiddet hüküm sürer. Burada demek oluyor ki çocuğu fethetmek söz konusudur. Dolayısıyla mücadelenin ilk aşaması çocuğa yönelmedir ve çocuğa hitap etmesini bilmektir. Alman çocuğu kendinin bir Alman olduğunu unutma. Kız çocuğu bir gün Alman annesi olacağını düşün. Gençliğin ruhunu anlayan kişi onların böylesi bir hitap ve daveti ancak büyük bir neşeyle dinleyebileceğini de anlamış olur. Bundan sonra gençlik mücadele yolunu pek çok sıkıntıya rağmen kendini kendi silahlarıyla idare etmesini bilecektir. Yabancı müzikleri dinlemek ve söylemekten vazgeçecektir. Kendisini Alman şan ve şerefinden uzaklaştırmaya ne kadar çabalarsa çabalasın, gençlik bunu reddedecektir. Kendi yiyeceğinden tasarruf ederek savaş hazinesini hazırlayacak, yabancı öğretmenlere ve öğrenime karşı daima uyanık olacaktır. Kendi milletinin yasaklanmış öz sembol ve işaretlerini taşıyacak, bu dava uğrunda veya ceza çekmekten ancak şeref duyacaktır. Bundan dolayı büyükler küçüklere oranla hür örnek teşkil eder. Ben de genç olduğum halde eski Avusturya'nın milliyetler arasındaki hür karşılaşmasına katılma fırsatı buldum. Güney sınırları ve bir okul için takımı için bütün yardım kampanyası açıldı. Bülütlerle siyah, kırmızı ve sarı renklerle ruhlarımıza gelen aşkla Hail diye bağırıyorduk. Evet, İmparatorluk Marşı yerine ihbar ve cezaya rağmen Aziz Marşımız Duşland über Alles'imize aykırdık. Sözde milli denilen hür devletin halklarının soylarına, ırklarına ait dillerinden başka bir şey bilmedikleri bir devirde işte gençler böyle eğitiliyorlardı. Açıkça söyleyeyim, ben hiçbir zaman gevşekler arasında asla olmadım. Kısa zaman içinde de tutucu bir milli Alman oldum. Böyle olmakla beraber bugün bu adı taşıyan partiden bu apayrı bir şeydir. Böylesi bir olgunluk ruhu da bende seri bir ilerleme yarattı. 15 yaşıma geldiğim zaman Habsburg hanedanının vatanseverliği ile ırk nasyonalizmine birbirinden ayırarak ırk nasyonalizmi lehinde gayet açık bir sevgi beslemeye başlamış bulunuyordum. Habsburg monarşisinin iç politikasını araştırma zahmetine katlanamayanlar böylesi hür tercihi anlamakta elbette zorluk çekeceklerdir. Bu devletin içinde böyle temayül ancak ve ancak okullarda verilen genel tarih dersinden doğabilir. Çünkü Avusturya'nın gerçekten özel bir tarihi var mıdır? Bu devletin kaderi Alman olan her şeyin hayat üslubuna ve gelişmesine o denli bağlıdır ki tarihte Alman ve Avusturya tarihi diye bir ayrım yapılması düşünülemez. Çünkü Almanya'yı iki devlete ayırdığımızda Almanya'nın tarihi parçalanmış demektir. Habsburg hanedanlığının yıkıldığı zaman Alman ve Avusturyalıların özünden ana yurt topraklarına katılma yönünde beliren istek doğrultusunda bir feryat yükseliyordu. Bu feryat herkesin kalbinde bunca zaman uyuyan derin hislerin tercümanı olan bu istek ancak tarih şuuruyla ve hiçbir zaman sönmeyen hatta unutulduğu sanılan günlerde bile geçmişin sesinin yeni doğacak geleceği fısıldayan kaynak ile açıklanabilir. Ne var ki bugün ilkokullardan yüksekokullara kadar okutulan dünya tarihi eğitimi oldukça kötüdür. Tarih derslerinin amacının sadece tarihleri ve olayları öğretmekten ibaret olmadığını maalesef tarih öğretmenlerinin bile çok azı anlayabilmektedir. Mesela bir savaşın veya bir hükümdarın tahta çıkma tarihini öğrencinin doğru olarak bilmesinin hiçbir önemi yoktur. Zaten önemli olan da bu değildir. Tarihin amacı tarihi olayları meydana getiren sebepleri araştırıp bilmektir. Bence tarihi bu sebeple okumalı ve araştırmanın gayesine uygun olan özü muhafaza edip gereksiz ayrıntıları unutmaktır. Benim bütün hayatıma yön veren tarih şuuru, eğitim ve imtihanlarda bu yoldan söylenenlere son derece önemli olan hususları anlamış olan bir tarih hocasına rastlamış olmamdır. Linz, Ruhschild'de Doktor Lopelt Posch bu hususları olağanüstü biçimde ortaya koyabilenlerden biriydi. Göz kamaştırıcı çerçevesi bizi sadece etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda sürükleyip götürüyordu. Bugün bile hala ateşli açıklamalarıyla bizleri içinde bulunduğumuz andan çıkartıp sihirli bir geçmişe götürerek yüzyılların sisleri arasından çıkardığı sizler altında kalan tozlu tarihi hatıraları canlandıran o adamı çoğu zaman heyecanlanarak hatırlarım. Zihinlerimiz çıldırmış bir halde gözlerimizden yaşlar akacak kadar duygulanarak hep onu dinler. Sağlam bir tarih şuuru edinmem yolunda bundan daha iyisi de olamazdı. Bu profesör sadece geçmişi bugünle açıklamakla yetinmez, geçmişten bugün için dersler çıkartmayı da bilirdi. Bizleri heyecana sevk eden aktüel meseleleri fevkalade biçimde açıklar ve bizlerin küçük taassuplarımızdan terbiye metotları çıkartırdı. Bunun için çoğu zaman içimize düzeni sağlamak için çok daha tesirli olan çareye, yani milli gururumuza başvurmaktan çekinmezdi. Böyle bir hoca tarihi benim en sevdiğim bir ders haline getirmiştir. Hatta benim genç bir ihtilalci olmamda onun verdiği tarih şuurunun tartışılmaz bir yeri vardır. Şimdi kim Almanya tarihini böyle bir hocadan öğrenir de milletin kaderi üzerine o kadar tehlikeli olduğu bilinen bir hanedanın düşmanı olmazdı. Geçmişin ve bugünün bize nefret edilesi şahsi çıkarları uğrunda Alman çıkarlarına sürekli ihanet eden bir hanedanın kim sadık halkı olarak kalabilirdi? Böyle bir durumda biz gençler olarak Avusturya devletinin biz Almanlara hiçbir sevgisinin olmadığını, olmayacağını bilmiyor muyduk? Her gün meydana gelen olaylar Habsburgların ne niyetle oldukları hususunda tarihten çıkardığımız dersleri ispatlamaktadır. Güneyde ve kuzeyde yabancı devletlerin attıkları zehir bizim memleketimizin bünyesini tahrip ederken Viyana her gün biraz daha Alman şehri olmaktan uzaklaşıyordu. Kutsal Avusturya hanedanının yaptığı her şey ancak Çeklerin işine yaramaktadır. Avusturya Almanyası'nın en amansız düşmanı Grand Duke Franz Ferdinand'ı yere seren güç yumruğu acımasız ceza Allah'ının olmuştur. O imal edilmesine yardım etmiş olduğu cephane mermileriyle delik deşik olmuştur. Avusturya'nın yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen Slavlaşma salgınını himaye eden de değil miydi? Alman milletinin taşımak zorunda bırakıldığı yük gerçekten çok büyüktür. Milletten istenen maddi ve manevi kan bedeli duyulmuş şey değildir. Gözleri kör olanlar bile bunu görmekteydiler. Fakat bizim için en acı olanı Habsburgların bize karşı hala savunulması olmuştur. Bu haliyle Almanya bitmiş yaşlı monarşi içinde Cermenliğin kökünü kazınmasına seyirci kalarak adeta bunu tasvip eder duruma gelmesidir. İmparatorluk hanedanı dış dünyaya karşı Avusturya'nın bir Alman devleti olduğu görüntüsünü vermeye çalışırken öte yandan da ona karşı olan kin ve isyan duygularını devam ettiriyordu. Ne var ki sadece Rişin idarecileri bütün bu olanların farkına varamıyordu. Adeta kör olmuşçasına bir ölünün yanında yürüyor ve pis bir kokuşmuşluk içinde öldükten sonra yeniden canlanma işaretleri aldıkları zannına kapılıyorlardı. Bu durum genç Riş yönetimiyle yaşlı Avusturya devleti arasındaki üzüntü verici ittifak bir dünya savaşıyla yok oluşun haberlerini taşıyordu. Kaleme almış olduğum bu eserde söz konusu etmiş olduğum meseleleri esaslı olarak anlatmaya ve açıklamaya çalışacağım. Şimdiden şu kadarını söylemekle yetineceğim ki ilk gençlik yıllarından itibaren bir takım köklü fikirlere sahip oldum. Daha sonraki yıllar bu fikirlerimi gittikçe kuvvetlendirmekten başka bir şey yaramadı. Bundan böyle Cermenliğin kurtuluşu Avusturya'nın yıkılma şartlarına bağlıdır. İkincisi milli bilinç ve his ile bir hanedana sadakat duygusu arasında bir alaka yoktur. Ve özellikle Habsburglar hanedanlığı Alman milletinin felaketine sebep olacaktır. İşte o zamanlardan itibaren meselelerin tam idraki içinde vardığım kanaat, vatanım olan Alman Avusturya'sına karşı derin bir aşk ve Avusturya devletine karşı olan korkunç bir kin. Daha sonraki zamanlarda okula borçlu olduğum bu tür değerlendirmeler sayesinde genel tarih içinde tarihin etkisini yani politikayı anlamam daha da kolaylaştı. Bu sebeple benim ayrıca tarih öğrenmeme gerek yoktu. Tarih bana kendisini öğretecekti. Politik tercihim beni zamanından önce ihtilalci yaptığı gibi sanat sahasına da ihtilalci yapmakta gecikmeyecekti. Nitekim bu yolda bana bu fırsatı Avusturya'da gitmiş olduğum bir tiyatro kampanyası verdi. Yukarı Avusturya'nın idare merkezinde iyi kötü bir tiyatro vardı. Burada sergilenen oyunlardan birine ilk defa 12 yaşında gittim. Guillaume Tell'i oynuyordu. Dikkatle seyredip dinlediğim bu oyunun ardından hayatımın ilk operası olan Lohengrin çıktı karşıma. Beni o kadar etki altında bırakan bu eserden sonra Bayreuth Üstad'a karşı gençlik şevki ve heyecanım derecesine sınırı yoktu. O zamandan beri her zaman onun eserleri beni galeyana getirir olmuştur. Küçük bir şehirde bu tür oyunların bana daha ileriki zamanlarda daha yüksek eserleri dinleyip seyretmek imkanı vermiş olmaları benim için gerçekten bir şanstır. Fakat bütün bu duygular özellikle o toy gençlik devresinin ardından babamın benim için tasarladığı memuriyete karşı duyduğum tiksintiyi desteklemiş oldular. Bir memur kalıbının içine girmekle hiçbir zaman mutlu olamayacağım olan inancım gittikçe kuvvetleniyordu. Rüşle'de ortaya çıkan resim kabiliyetim kararımda bana sebat etmem gerektiğini söylüyordu. Babamın kah rica etmesi, kah tehdit etmesi benim bu kararımı değiştirme hususunda hiçbir şeyi değiştirmedi. Ressam olmak istiyordum ve dünyada ne pahasına olursa olsun asla memur olmayacaktım. Yaşım ilerledikçe mimariye ilgi duymaya başladım. O zamanlar mimarlığı resim sanatının tabii bir parçası olarak kabul ediyor ve sanatkar çerçevenin bu şekilde gelişip bütünleşeceğine inanıp seviniyordum. Ancak bir gün gelip kaderin bana büsbütün başka bir yol çizeceği aklımdan hiç geçmiyordu. Benim için meslek konusu umduğumdan çok daha kısa bir zamanda yoluna girecekti. Hiç beklemediğim bir sebep bunun başlangıcıydı. Babam aniden ölüverdi. Babamı kaybettiğimde 13 yaşındaydım. Ani bir felç babamı gücü yerindeyken yere serip ardından bu dünyadaki hayatını sessiz sedasız alıp götürdü. Hepimiz derin bir keder içinde kaldık. Babamın en aziz arzusu oğlunu kendinin yaşamış olduğu ızdırapları çekmemesi için memuriyete razı edebilmekti. Bu arzusunu memuriyet için gerçekleştiremediğim sanırım onun ısrabı oldu. Fakat gelecek ve meslek ne benim ne de onun için aklımızdan geçirmediğimiz bir istikbalin tohumlarını taşıyordu. İlk zamanlarda görünüşte bu yönde hemen hemen hiçbir değişiklik olmadı. Annem eğitimime babamın istekleri doğrultusunda yani benim memur olmam için devam etmeme kendini mecbur hissediyordu. Bense her zamanki gibi memur olmamayı azmetmiştim. Ortaokulun ders programları ve metotları ideallerimden uzaklaştığı oranda beni zaten çok az ilgilendirir olmuştu. Bu arada bir iki hafta devam devam eden bir hastalık benim geleceğime ilişkin meseleleri birdenbire halletmeye yetti ve ailem bu konudaki anlaşmazlıklara son verdiler. Ciğerlerim fena şekilde hastalanmıştı. Doktorun anneme tavsiyesi beni ileride hiçbir surette kalem odasına kapanmış memur yapmamasıydı.